Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemizin ilk konusu olarak bu açlık grevleri konusuna girmek istiyorum. Öncelikle bu iki akademisyenin sürdürdüğü 70 günü aşan açlık grevi vardı ve sonunda tutuklanmalarıyla sonuçlandı.
Hukuki olarak çok ciddi bir tartışma söz konusu bu konuda. 80. güne vardılar artık, yani açlık grevinde ve cezaevindeler. Hafta sonunda bir gözaltı kararı alındı. O gözaltı kararının alınması da eleştirildi. Çünkü haklarında adli kontrol kararı vardı. Zaten karakola girip imza veriyorlardı. İmza verdikten birkaç saat sonra gece yarısı evleri basılarak gözaltına alındılar. Bu yöntem eleştirildi. Ardından sorulan sorular eleştirildi gözaltındayken savcı tarafından. Siz bu açlık grevini yaparak, ölüm orucunu yaparak nasıl bir menfaat sağlamayı planlıyorsunuz gibi bir soru soruldu mesela. Ya da gitar çalmışsınız, kaydedilmiş ve bunu örgüt elemanları paylaşmış. Bundan ne amacınız var bunda gibi bir takım sorular soruldu. Hukukçular bu soruları da son derece ciddi bir biçimde eleştirdiler. Gözaltına alınış biçimlerini de, ardından gelen tutuklama gerekçesinde. Orada da eğer tutuklanmazlarsa adaleti engelleme gibi bir sonuç doğabilir diyor hakim. Böyle bir gerekçeyle tutuklamaya ilk kez şahit olduğunu söyleyen hukukçuların sayısı az değil. Epeyce bir hukukçu bu konuyu eleştirdi. Ama işin aslına bakılırsa, ki genel görüş bu yönde, açlık grevleri devam ediyordu. Yüksel Caddesi'ne gidiyorlardı her gün. Bu iki eğitimci, biri akademisyen, biri öğretmen, ikisi de kanun hükmünde kararnameyle işlerinden atılmışlardı. Ve açlık grevleri devam ederken toplumsal desteğin de arttığı gözleniyordu. Ve açlık grevleri bir şekilde engellenemiyordu. Bu çerçevede bu tutuklamanın açlık grevlerini engellemek için yapıldığı görüşü de son derece ciddi biçimde paylaşılıyor uzmanlar tarafından. Çünkü cezaevinde bulunduklarında yasa gereği açlık grevlerine müdahale etme hakkı var devletin. Bu
Zorla besleme yani.
zorla besleme diye tabir edeceğimiz durum söz konusu. Bu açlık grevlerini bitirmenin bir yöntemi olarak tutuklama seçeneğini öne çıkardığı biçiminde bir değerlendirme yapılıyor. Ama bu da herhalde Türkiye tarihinde veya dünya tarihinde ilk kez rastlanan bir şey. Son derece ciddi bir biçimde eleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi eleştiriyor. Zaten milletvekilleri Yüksel Caddesi'nde, o insan hakları anıtı var Ankara'da Yüksel Caddesi'nde, onun önünde yapılan açlık grevine destek vermişlerdi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılıncaya kadar oturma eylemi yapacaklarını dönüşümlü olarak söylemişlerdi. Gittiler gerçekten, ama o insan hakları anıtı da polis tarafından gözaltına alınmış bir biçimde şu anda. Çevresi bariyerlerle kapatılmış ve içine kimse alınmıyor. Hatta Yüksel Caddesi tümüyle de yaya trafiğine bile kapatılmış vaziyette. İnsanların girmesi engelleniyor ve CHP'li milletvekilleri hala oraya gidiyorlar. Mümkün olan en yakın bölgede volta atma eylemi gerçekleştiriyorlar şu anda. Türkiye'nin bir açık hava hapishanesine döndüğü iddiasıyla hem milletvekilleri destek veriyor, hem Kemal Kılıçdaroğlu destek veriyor. Ama sonuç değişmedi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça cezaevine girdiler ve cezaevindeler şu anda.
Evet, cezaevinden söz edince bu FETÖ davalarına girmek istiyorum. Bu konudaki gelişmeler neler? En son en önemli dava olarak adlandırılan Çatı davası da başladı.
Tabii o FETÖ çatı davasına gelmeden önce şöyle bir çarpıklıktan bahsetmek lazım. Çok yeni Kadir Topbaş'ın damadı FETÖ davasından yargılanıyordu. Bir özel hastaneden aldığı raporla, o raporda da şu yazıyor: araba kullanamaz, elektronik aletlerin bulunduğu yerde bulunamaz gibi bir takım gerekçelerle cezaevinden tahliye edildi. O tahliye edilirken açlık grevinin 80. gününde olan iki eğitimci, ki onların sağlık durumlarının daha ciddi olduğuna ilişkin tespitler var, onlar cezaevine konuldular. Yani sağlık durumundan birileri tahliye ediyor cezaevinden, sağlık durumları göz göre göre kötü olduğu tespit edilen isimlerse cezaevine konuluyor. Bu nasıl çarpıklık diye soru işaretleri var. Şimdi bu tahliyeler kendi içinde de çok tartışılıyor. Yani hükümete yakın ya da tanınmış bir takım siyasetçilerin yakınları bu tip raporlarla nasıl tahliye ediliyor ve bunlar tahliye edilirken cezaevinde gazeteciler FETÖ ile iltisaklı hale getirilip böyle iddialarla nasıl tutuluyor soruları da söz konusu. Ama cezaevinde gazeteci sayısının gün geçtikçe daha da arttığını görüyoruz. Son olarak Sözcü Gazetesi'ne bir operasyon yapıldığını belki haber vermemiz gerekli. Oradan iki gazeteci ve bir yönetici şu anda göz altındalar ve FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ adına propaganda yapmakla suçlanıyorlar. Tıpkı Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri ve yazarları gibi bir suçlama söz konusu. Onunla ilgili tartışmanın da devam ettiğini söyleyelim. Diğer taraftansa asıl tabii bu 15 Temmuz'da kanlı darbeyi gerçekleştirdiği iddia edilen Genelkurmay'daki merkezde bulunan, Akıncılar üstünde bulunan askerlerle ilgili, eski askerlerle ilgili dava başladı. Başlarken o da tartışmalı başladı. Çünkü askerler uzun bir alanı yürüyerek geçirtirildi. Öyle bir planlama yapıldı ve o sırada işte idam ipleri atıldı üstlerine. Tükürenler, küfredenler, hakaret edenler vardı ve öyle bir süreçten sonra adliyeye, duruşma salonuna getirildiler. Ama işte bunu hukukçuların da itirazları var. Bir dakika, daha yargılanıyor. Bir hüküm verilene kadar herkes suçsuzdur biçiminde değerlendirmeler de yapıldı ve bu organizasyon eleştirildi. İlk gün Akın Öztürk, bu darbenin başında olduğu iddia edilen isim, o ifade verdi. Ama ifade verirken enteresan bir takım noktalar var. Ben bu işin içinde değilim dedi. Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanı, bana talimat verdi. Ben onun üzerine gittim ve Hulusi Akar'ı gördüm. Onun talimatları çerçevesinde de darbeyi ortadan kaldırmaya çalıştım. Darbecileri ikna etmeye çalıştım dedi ve suçlamaları kabul etmedi. Akın Öztürk'le ilgili bu 15 Temmuz sonrasında gözaltına alındıktan hemen sonra Genelkurmay'ın yaptığı bir açıklama vardı. Akın Öztürk suçsuzdur mealinde bir açıklama. O açıklamalar da hep bu ifadelerle birlikte gündeme geldi ve Akın Öztürk suçsuz olduğunu iddia etti. Ama suçluyum diyen kimse de yok, işin enteresan tarafı. Sonrasında ifade veren Cumhurbaşkanı'nın yaveri dahil olmak üzere herkes bu işten haberleri olmadığını, bu işe dahil olmadıklarını, FETÖ'cü olmadıklarını söylediler. Bir takım ifadeler daha önce alınmıştı. O ifadeler sorulduğundaysa işkence altında verdik, zorla verdik o ifadeleri biçiminde bu açıklamalarını, savunmalarını yaptılar. Tabii kimse ben bu işle ilgili değilim, herkes ben bu işle ilgili değilim deyince, bu darbenin içinde olduğu apaçık ortada olan isimler bile bu ilişkiyi reddedince kim yaptı sorusu da gündeme geliyor. Bakalım, göreceğiz. Daha dava yeni başladı. 40 gün civarında bütün askerlerin ifadeleri alınacak. Orada suçlanan askerlerin önemli isimler var. Mehmet Parti Göç var. Çaban Dişli'nin kardeşi söz konusu orada. Akıncılar Üssü'nün komutanı aynı şekilde. Genelkurmay Başkanı Atilla Kainat, liderimle isterseniz görüştürürüm dediği iddia edilen isim aynı şekilde orada ifade verecek. Bu ifadelerden sonra biraz tabloyu görme şansımız olacak diye düşünüyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun işte bu bir kontrollü darbedir, bunun belgeleri var diye sonuncusu birkaç gün önce olmak üzere iki kere böyle bir şey attı ortaya. Sizce bu konuda elinde bir şey olduğu için mi böyle konuşuyor veya neden açıklamıyor? Nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu darbeye ilişkin durumu?
Açıklamaları yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Referandum öncesinde bir kontrollü darbe iddiasını ortaya atmıştı. Bu çok konuşuldu. Hükümet hatta son derece ciddi bir biçimde eleştirdi bunu. Hatta referandumda hayır oylarını düşürdüğü de iddia edildi. O süreçte bir açıklama yapmıştı. Şunu söylüyor kontrollü darbe derken. Saat 2.30'da ki o binbaşının, darbeyi ihbar eden binbaşının ifadeleri de son dönemde ortaya çıktı. Kendisi FETÖ üyesi olduğunu kabul ediyor. MİT'e saat 2 civarında geldiğini söylüyor. Sonra MİT'çilerle birlikte hareket ettiğini, birliğine gittiğini, oradan onlara haber verdiğini, geceyi MİT'çilerle beraber geçirdiğini ifade ediyor. O binbaşının 2'de vermiş olduğu ihbar üzerine geçen 8 saatlik süreçte neden Cumhurbaşkanı bu işten haberdar olmadı ya da olamadı mı? Oldu da olmadı mı diyor. Bu tip soru işaretlerini getiriyor. Ya da niye engellenemedi bu 8 saatte biçiminde soruları var. Bu sorulardan yola çıkarak kontrollü darbe iddiasını ortaya atıyor. Ve ben bunu ortaya çıkartacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Son grup toplantısında da aynı şeyi söyledi. Ama genel olarak eldeki verilerle, soru işaretleriyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi Darbeyi Araştırma Komisyonu'nda MİT Müsteşarı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın da mutlaka dinlenilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Ama bir şekilde o dinleme gerçekleşemedi. Hala aslında kamuoyu Genelkurmay Başkanı'nın o 6 saatlik süreçte ki Özel Kuvvetler Komutanı Sakallı da bu konuda bir açıklama yapmıştı. Birlikten çıkmayı yasaklasaydı başka bir tablo ortaya çıkabilirdi diye niye böyle bir yasaklama kararı almadı? Bunu öğrenmek istiyor ama kamuoyuna açık herhangi bir toplantıda bu sorulabilmiş değil. MİT müsteşarının o süreçte neden Genelkurmay Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a böyle bir tehlikeden haber vermediği sorusu var. O soruya da henüz verilebilmiş bir yanıt yok. Buradan yola çıkarak bu soru işaretleriyle birlikte kontrollü darbe iddiasını gündemde tutacak gibi görünüyor ana muhalefet partisinin lideri.
Geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı partisinin başına geçti ve yeni bir dönem başladı Türkiye'de. Bu en azından 2019'a kadar bir süreç olacak. Bundan sonrası için neler söyleyebilirsiniz bu Erdoğanlı sürece ilişkin?
Evet, ilk defa 1946'dan beri belki ilk defa bir Cumhurbaşkanı partili hale geldi. Bir partinin de genel başkanı oldu. Hem genel başkan hem Cumhurbaşkanı hem partili, böyle bir yeni tablo var önümüzde. Bu tablo nasıl yürüyecek diye herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Bunların bir bir ortadan kalktığını görüyoruz. Mesela mecliste grup toplantısı yapacak mı Cumhurbaşkanı? En önemli sorulardan birisi buydu. Haftalık olarak milletvekillerine hitap edecek mi? Evet dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO zirvesi için Brüksel'e giderken yapacağım, bunun önünde bir engel yok ama genel kurul salonuna girmeyeceğim dedi. Bakanlarla artık çok daha yakın bir işbirliği ve ilişki içinde olacağını anlıyoruz. Yani başbakanlık makamı kendiliğinden 2019'u beklemeden bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamına dönmüş gibi görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı zaten eskiden de çok etkindi ama bu süreçte artık daha etkin bir rol oynayacak. Bakanlardan rapor isteyeceğini aktardı. 6 aylık süreçte hedeflerini, vizyonlarını ortaya koymasını isteyeceğini ve bu vizyonlar onaylandıktan sonra da hem partide hem Cumhurbaşkanlığında kuracağı ekiplerle bu planlamaları denetleyeceğini aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani artık daha etkin bir yapı kuruluyor. Bu yapının içinde pek başbakan görünmüyor. Onu bir kere not olarak ortaya koyalım. Tabii kabinede bir değişiklik de söz konusu. Aynı zamanda parti yönetiminde bir değişiklik olacak. Önümüzdeki hafta parti yönetimindeki değişikliğin belki de bu hafta sonunda yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı döndükten sonra, ziyaretlerini bitirdikten sonra bu değişikliği yapacağını söyledi. Kabine değişikliği ise biraz daha sanki bekleyecek gibi ama orada da %30-40 arasında bir değişiklik, çok geniş kapsamlı olmasa da beklentisi hakim. İki hususu öne çıkardı Cumhurbaşkanı, malumunuz. Birisi demokrasi konusunda atılım, bir diğeri de ekonomi konusunda atılım. Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmesine de izin vermeyeceğiz. Orta demokrasi tuzağına düşmesine de izin vermeyeceğiz dedi. Bu ekonomiyle ilgili çok ciddi hazırlık yapıldığı belli. Ama en çok merak edilen tabii demokrasi konusunda atılacak adımlar ve bu konuda yapılacak reformlar. Çünkü Türkiye'de demokrasiye ilişkin şikayetler geçmişte hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim bu haftaki görüşleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.